2016'nın ilk mobilite programından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Umarız 2016 hepimiz için, ülkemiz için daha güzel, daha sağlıklı, barış ve mutluluk dolu günler getirir diyerek ilk haberimize başlayalım istersen. Bu videonun yayınlandığı tarihte donanıma bir temsilen ben Amerika'da olacağım. CES fuarında ve orada görmeyi beklediğimiz az sayıdaki telefondan bir tanesi ZTE'nin muhtemelen Nubia Z11 adını verdiği telefon olacak. Az sayıda diyoruz çünkü 2016 telefon dünyası için bir dönüm noktası olacak gibi ve bundan dolayı da muhtemelen pek çok üretici telefonlarını CES yerine Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtır.
İnşallah Mobil Dünya Kongresi diyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nin arkasına kalabilir gibi dedikodular var çünkü. Snapdragon 820'nin biraz gecikeceği konuşuluyor. Özellikle Samsung'un kendi telefonları için X seriyi kapattığı, geri kalan firmalarını ondan sonra kullanmaya başlayacağı gibi dedikodular var ki bu bende endişe yarattı. Çünkü genel olarak ZTE'nin Nubia Z11'ine baktığımızda da bu da Snapdragon 820'li bir telefon ki inşallah CES'te görme şansın olur. Bir telefonun içinde bu işlemcinin nasıl çalıştığını çok merak ediyorum.
Şöyle bir durum var. Tabii görme ihtimalimiz var. Şundan dolayı sonucunda Snapdragon 820 geliştirme kitleri firmaların elinde var. Zaten artık son testlerini yapıyorlar. Muhtemelen göstermek isteyen firmalar 3-5 tane demo üzerinden bir takım ön tanıtımlar yapabilirler. Eğer yapılırsa da biz görürüz ki CES'te çok fazla telefon olmuyor. İşte geçen sene Asus vardı, LG'nin birkaç telefonu vardı.
Sony genelde oluyor bazen.
Sony oluyor, Sony'de olmayacak gibi. Çünkü ben biraz soruşturdum. Hani olacaklarsa fuar planını ona göre yapalım. Önceliği onlara verelim ve daha düzgün bir stratejiyle fuara gidelim diye. Muhtemelen onlardan da olmayacak. Hatta bir orta segment telefon tanıtılır tanıtılmaz yorumları vardı. Tabii ki çok gizli bir proje ise son dakika belli olacaksa o konu hakkında bir yorum yapamayız ama muhtemelen çok az sayıda telefon göreceğiz gibi. Nubia Z11'e geri dönecek olursak eğer zaten söylediğiniz Snapdragon 820 yani yüksek performans sınıfında güzel bir cihaz olur. 5.2 inç 2K ekran var. 4 GB RAM. Metal kasa. Oyun içine 20.7 kamera setup'ı var. Ki muhtemelen Sony sensör olma ihtimali yüksek görünüyor ve artık zaten uzun süredir beklediğimiz bir durumda nihayet depolama kapasitesi de 16 yerine 32 GB'dan başlıyor.
Öyle. Bir de Android 6.0 ile beraber microSD kartları da artık dahil havuzaymış gibi kullanabileceğiz. Onunla beraber 32 GB çok iyi bir birleşim olur.
Burada şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Nubia ZTE'nin uluslararası arenadaki alt markası olacak ve daha ziyade premium cihazların, üst seviye cihazların konumlandırılacağı marka olacak gibi ki çünkü ZTE markası her ülkede farklı seviyede biliniyor. Genelde operatörler üzerinden ucuz telefon yapan firmaymış gibi algılandığı için üst segmente bu markayla giderler gibi. Hatta sırf bunu hızlandırabilmek için Nubia.com web sitesinde 2 milyon dolar ödemişler alan adını alabilmek için. Bu da aslında
önemli bir atılım.
Önemin değerini gösteriyor ki 2016 içerisinde bir ihtimal Türkiye'de de Nubia cihazları görme ihtimalimiz var. Blade V6 ile ZTE operasyonu başlamıştı zaten. Hatta bizim Anadolu yakasında bizim ofise de yakın bir noktaya kendi teknik servislerini kurdular. Öyle bir hızlı bir sürecin içerisine girmiş durumdalar. Umarız 2016'da Nubia telefonları da görürüz. İkinci haberimiz yine bir başka Çinli üreticiden, Xiaomi'den.
Hep standart alıştığımız tipte bir haber. Çıktı tükendi haberi.
Çin'de böyle oluyor zaten. Yani sonucunda Çin'in en popüler markası ve çok da ciddi bir potansiyel olunca pazarda ne versen tükeniyor hızlı bir şekilde. Ki aslında bununla ilgili de 3 tane ben seçenek yazdım, onu da konuşuruz. Mi Pad 2'nin 64 GB'ı ki duyurulduğunda piyasaya ilk çıkan versiyon 16 GB'tı. O da zaten yoğun ilgi gördü ama 64 çıkınca çok daha fazla yoğun ilgi gördü. Çünkü insanlar artık yüksek depolama kapasitesi istiyorlar cihazlardan daha fazla keyif alabilmek adına. 1 dakikada piyasaya çıkan tüm ürün, verilen tüm mallar tükenmiş.
Sayı olarak ne kadar yazmışlar?
Şimdi sayı olarak yazılmamış ama işte oraya geleceğim. Oradaki tahminler şu yönde. Birincisi Xiaomi'nin ilgiyi öngöremediği ve yeterli miktarda ürünü piyasaya veremediği şeklinde.
Atış o. Ya ben şimdi sen say olasılıkları, ben de kendi olasılığımı söyleyeyim.
İlginin zaten olasılıkların ötesinde çok yüksek olmasından kaynaklanan bir satış durumu söz konusu. Üçüncüsü ise tüm bunlarla doğrudan ilişkili olarak bu tabletin hem Android versiyonu var hem de Windows 10 versiyonu var. Windows 10 sonucunda hepimizin esasında maliyetlerinden ötürü kullanamadığımız ya da kullanmak isteyip erişemediğimiz bir işletim sistemi ve şöyle bir algı da var pek çok kullanıcı. Masa üstündeki işletim sistemi tablete getirmişler. Demek ki çok daha fazla şey yaparım gibisinden. O Windows 10 varyasyonun etkisiyle çok ciddi bir sıçrama yaptığı yönünde. Böyle bir üç seçenek üzerinde
bazen duruluyor. Xiaomi'nin benimse genel düşündüğüm şey bu fiyatların tamamen hani atış pazarlama üstüne yer aldığı. Hep söylüyoruz bunu çünkü Çin'e giden telefon üreten insanlar da bunu söylüyorlar. Gittiğiniz zaman bu fiyatlardan kolay kolay bulamıyorsunuz bunları. Kara pazardan yani
Black market
dedikleri olaydan,
merdiven altı dükkanlar.
Merdiven altı dükkanlardan toplu toplu bir şekilde bunları alabiliyorsunuz ama. Hani kullanıcılarda yok, satın alamıyorsun. İnternetten de satın alamıyorsun ama ne hikmetse o merdiven altı dükkanlarda deste koli bu telefonlardan, bu tabletlerden var ve fiyatları $100 daha fazla.
Şimdi ismini vermeyelim. Türkiye'de de bazı otomobil firmalarıyla ilgili öyle dedikodular var. Sonucunda bir az sayı politikası var. Talebi az sayıda ürünü piyasaya veriyor. Talep çok olunca sıraya giriyor insanlar. Sıraya girince ne oluyor? Bir araba almak istiyorsun. Resmi bir mağazada yok X firmanın. Ama bakıyorsun galerilerde var. Ne oluyor? Galeriden 5 bin lira 10 bin lira fazla verip o arabayı almaya gidiyorsun. Evet. Onun kar marjının bir rivayete göre ana firmayla da atıcılar arasında bölüştürüldüğü konuşuluyor.
Bu fiyatların toplam fiyatı olduğu konuşuluyor. Yani aslında o merdiven altı firmalara satış fiyatı genel olarak dükkanlara satış fiyatı diye konuşuluyor. Tabii ki ben hani bunlar konuşulanlar. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Bence çok mantıklı. Şimdi Samsung'un genel olarak bu maliyet fiyatını bilsek Note 5'in filan 1200 lira 1300 liradan Türkiye'ye geleceğini bilsek 1400 liradan deli gibi bir talep oluşmaz mı?
Tabii canım sen ne diyorsun?
Ama toplam fiyatını sen biner biner bütün telefon bayilerine da kullanıcı dedi ki kalmadı. Hemen tükendi kusura bakma. 2 dakikada tükendi. 2 dakikada tükenir zaten. Çünkü zaten satacağım bayi belli. Kimin alacağı belli. Toptan kaç kişiye ne gideceği belli. Sonra da kutu keçi almaya kalktığında evet 1400 lira ama şu an yok de. Gitsin o da 2500'e başkasından alsın. Olay biraz buna dönmüş orada.
O da var. Tabii şeyi de atlamamak gerekiyor. Şimdi fiyatlara bakıyorsun. 16 GB'ını vakti zamanında 155 dolar civarı fiyatla piyasaya çıkarmışlar. O 64 GB ise ki 4 kat kapasite artışından bahsediyoruz. 200 dolar gibi, 205 dolar gibi fiyatlandırmaya sahip. Yani şöyle bir gerçek de var. Bir tablet pazarı var. Dar alan ya da küçük alan neyse. Ve tablet pazarına bakıyorsun mesela son dönemde çok hareketli değil. Yeni model aradığın zaman çok fazla yeni model bulamıyorsun. Şimdi Xiaomi'nin içindeki durumuna dikkate aldığın zaman hani zaten o pazarı doldurabilecek bir marka bilinirliğine sahip olduğu için belki o aradaki boşluğu doldurmuş olabilir. Çok kısa bir teknik özellikleri de hatırlatalım. Bu tablette 7.9 inç 2K diyebileceğimiz tam 2K'ya denk gelmesi de 1536x2048 piksellik bir ekran var. Intel işlemci kullanıyor. Zaten Windows 10'da çalışabilmesinin temel sebebi de bu. 2 GB RAM, 6190 mAh pil ve 8'e 5 kamera var. USB tip C'de konnektörü yenilikçi bir detay olarak tablette var.
İşlemcinin Intel olması burada ilgi çekici. Intel'le beraber kendi özelleştirilmiş işlemcilerini yapabilecekleri de bir sonraki haber aslında.
Şimdi oraya da gelelim madem hızlıca giriş yaptın. Şimdi Xiaomi'nin zaten biz daha önceki mobilitelerde konuşmuştuk. Kendi işlemcilerini yapmak sonucunda 100 milyonlarca cihaz satıyor bu firmada ve olabildiği kadar kar elde etmek istiyor. Dışa bağımlılığını azaltmak isteyen bir firma. Kendi işlemcisi konusunda Çinli firmalarla çalışabileceği zaten çalışmak istediği uzun süredir konuşuluyordu. Yeni gelen haberlere göre 2016'da artık Xiaomi'nin bazı modellerinde biz kendi işlemcisini ya da ortaklaşa geliştirdiği işlemciyi kullanacağını göreceğiz ama bunlar muhtemelen giriş ve orta seviye cihazlarda olacak. Yani üst segment için rekabetçi bir paket hazırlayabilmek bu kadar kısa süre içerisinde çok mümkün değil. Burada bir rivayet, ağırlıklı olarak yine ARM tabanlı olacak ama bir rivayete göre yine Intel'le yakınlaşmanın özellikle belki işlemci olmasa bile modem tarafında belki özelleştirilmiş bir takım çözümler çıkartabileceği yönünde. Fakat bu gelişmelerden sonra MediaTek'in bir açıklaması var. Biz bu girişimleri anlamıyoruz diyorlar. Çünkü yeni bir işlemci geliştirmenin maliyeti ki Xiaomi ilk etapta düz tasarım, ikinci etapta ise özel tasarıma gideceğini söylüyor. Ama MediaTek diyor ki özelleştirilmiş bir işlemci geliştirmenin maliyeti çok yüksek. Eğer 250-300 milyon adet cihaz satamayacaksan girme o işe para kaybedersin diyor. Ama tabii Xiaomi'nin öyle potansiyeli var.
Var
şimdi
evet.
Hani 300 milyon olmasa bile adamlar 10 milyonlarca cihaz satıyorlar. Belki MediaTek beni seçmedi diye.
Evet orada bir hırs yapmış olabilir.
Bilemiyorum ama böyle bir durum var. Bir de tabii Intel ile ilgili başka bir gelişme var. Xiaomi yine biz daha önce mobilitede konuşmuştuk. Xiaomi'nin notebook pazarına gireceği artık biliniyor. 2016 içerisinde dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürecekler ve ilk gelen bilgiler şunu gösteriyordu. Xiaomi'yi biliyorsun fiyat anlamında rekabetçi olabildiği için notebook tarafında da diğer üreticilerden farklı olarak 2016 yılında 2014 ve 2015 donanımlarını kullanacağı söyleniyordu ki daha uygun fiyata bilgisayarları piyasaya çıkartabilsin. Intel ile özel bir anlaşma yapmışlar. Şu an işte biz Broadwell, Skylake vesaire konuşuyoruz ama Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarlarında Intel'in çok ciddi fiyat indirimleriyle beraber Haswell tabanlı işlemcilerin kullanacağı söyleniyor. Ekran kartı tarafındaysa bugün işte 900 serisinden bahsediyoruz ya da 2016'da 14 nanometre GPU'lar gelecek ama mesela Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarında bazı modellerinde Nvidia'nın GTX 750 Mobile çözümünü kullanacağı söyleniyor. Yani şimdi böylesi bilgisayar 200 dolar olduktan sonra
alıp kullanırsın
canım. Evet. GTX 750 ile oynayamayacağın oyun yok. Haswell tabanlı bir işlemciyle sıkıntı yaşayacağın bu uygulama da olamaz zaten. Aslında fena da bir strateji değil.
İyi strateji gerçekten. Şu anda marka olarak satılıp da daha yüksek performans vermeyen makineler de var biliyorsun. Celeron işlemci koyuyorlar içine.
Yeni seri Celeron da yazmıyorlar. Mesela Pentium'da bir kodlar tuhaf. İşte ne
255 lira tuhaf anlayamıyorsunuz zaten. Aynen.
Sadece 4 çekirdek yazıyor yanında mesela bazı modellerde.
Ne yazık ki.
Ama bu tabii şey tartışmasını da açar bence Mesut. Hani acaba çıkan donanımları çok hızlı mı tüketiyoruz? Onlardan istifade edemeden çok hızlı mı yenileri geliyor? Ya da bu yeniler gelirken bir pazarlama hamlesi olmuyor. Maliyetler çok hızlı mı yükseliyor?
Ya bence şöyle bir sıkıntı var orada Erdi. Yeni işlemciler geldi. Yeni işlemciler mesela Core M serisinden söz edelim. Core M serisi de neden? İnce dizüstünün önünü açacak. Enerji tasarrufu sağlayacak. Vesaire vesaire değil mi? Ne oldu? Öyle fiyatlandırmayla çıktı ki ultrabookların da canını okudular. Ne güzel ultrabooklar kullanıyorduk biz. Evet. Çok yüksek performanslı. Onları da artık kullanamaz hale geldik. Çok belki de yanlış bir kelime olabilir. Bazılarını rencide edebilir ama çöp makineler çıktı ortaya.
Ya şimdi fiyatları
kullanmayacağım. ve uçuk fiyatlara sahip
yani,
cihazlar.
Apple ekosisinde MacBook var mesela. Aşırı pahalı yükseklendirme. Yani Korem tarafı bizim Windows ortamında çok fazla yaygınlaşmadı belki ama orada da işte biz Asus'ta gördük yine Korem'le
Ultrabook. Yine fiyatları böyle çok uygun değil.
Yani 3000 dolardan başlayan evet. fiyatlardı bunlar ve ne yapabiliyorsun hiçbir şey. Şimdi özellikle Amerika pazarında yani Apple'ın en güçlü olduğu bilgisayardan bahsediyorum. Pazarda MacBook goy goy yapabilmek için hala bazı YouTuber'lar 4K video işleyebiliyorum diye şey yapıyorlar ama şimdi 4K 3 tane görüntüyü arka arkaya koyup render almak istersen Celeron makinede alırsın. Süresi tabii önemli burada. Orada biraz color correction yap. İki efekt uyguladığınızda sürü acaba oradan olur ona bakmak gerekiyor.
Ya bir de hangi formatlı 4K video işliyorsun? Gerçekten çok yanlış bilgilendirici videolar çekiyorlar. Hala Korem'de 4K video işliyorum diye yurt dışında bazı videolar görüyorum ki bu beni gerçekten çok şaşırtıyor. Yapmamaları gereken videolar. Ama gerçi kanalın içeriğine bakıyorsun. Dizüstüyle falan çok fazla alakası olmayan kanallarda.
Bak iPad Pro. Bunda da 4K export alabiliyorsun.
Evet.
Sorun o değil. Şimdi 4K video istiyorum dediğin anda işin doğası değişmeye başlıyor. Çünkü beklenti değişiyor. Yani yoksa cep telefonuna çektiğin iki tane 4K görüntüyü arka arkaya koyup timeline'la dizip
hiçbir sıkıntı değil.
Export alabilirsin. Bir saat bekler alırsın. Ama bugün mesela 4K video, profesyonel bir video düzenleme konusunda Apple'ın sana gösterdiği ürün gamındaki model ne? Mac Pro.
Evet.
Yuvarlak silindir şey kutuya alıyorsun, koyuyorsun. Ancak öyle olabilir. Ama Korem yetersiz de. Şimdi ikinci nesil Korem'ler var Skylake tabanlı. Onları zaten çok fazla göremedik. O fiyatlandırmalarda da çok göreceğiz gibi görünmüyor. Çünkü mesela Korem'li Ultrabook'un Asus'taki yeni versiyonu oldu. Skylake işlemciye geçtiler. Kendi sloganlarında bile Korem'i geride bıraktık. Artık i3, i5, i7 işlemci kullanıyoruz diyorlar. Dolayısıyla Korem konusunu
tarihe gömecekler herhalde onu. Yani orada şöyle bir sıkıntı var. Üreticiler, işlemci üreticilerine yetişemedi. İşlemci üreticileri de bir önceki modeller ucuzlamadan yeni ve ultra pahalı serilerle piyasayı doldurmaya çalışıyorlar. Sonra diyorlar ki dizüstü pazarında satışlar azaldı. Yani bu şekilde artması imkansız zaten.
Aynen bir de orada atladıkları konu şu. Evet yani işlemcide envai çeşit seçenek var piyasada. Yani bir işlemci koymak zorundasın. Ama işlemcinin içerisinde entegre grafik olduğu için her bilgisayarda da harici bir ekran kartı kullanmak istemiyor üreticiler. Orada evet. başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü bugün artık bilgisayarlardaki temel sıkıntı grafik gücü. Yani çünkü adam oyun oynamak istiyor, başka bir şey yapmak istiyor.
Haklısın.
Video işlemeden bahsettik, GPU hızlandırma yapabiliyorlar gibi gibi. O tarafa da bence biraz ağırlık vermeleri gerekiyor. Eski nesilde olsa GTX 750'nin olması bence orada güzel bir seçenek olur.
Samsung'dan bir haber var. Galaxy S7'nin birkaç versiyonu olacağı konusunda söylentiler iyice böyle artmış durumda. Sen ne diyorsun bu konuda? Değişik ekran boyutlarından bahsediyorlar.
Yani S6'da biz iki model gördük. S6 ve S6 Edge. Ekran boyutları aynıydı. 5.1'e 5.1 ama birisinin yanlarında kavisli evet. havalı bir duruşu vardı. Şimdi sonra da tabii S6 Edge Plus geldi ve Note 5 geldi. Şimdi S7 ile ilgili denilen şu, S7 yine S6 gibi 5.1 inç olacak standart model. Ama Edge'de bir farklı durum söz konusu. Artık Edge Plus diye bir model görmeyeceğiz biz. Bunun yerine 5.1 inç olarak öngördüğümüz S7 Edge.
Edge Plus yine, olarak gelecek.
Yine Plus olmayacak isim ama ekranı büyüyecek 5.5 inç olacak. Dolayısıyla burada Edge modeli artık daha büyük ekranlı bir seçenek olarak
yani
çıkacak.
Yani iPhone'un karşımıza. Normal bildiğiniz iPhone 6s küçükken iPhone 6s Plus büyükse Samsung'da herhalde şöyle olacak. Galaxy S7, Galaxy S7 Edge dediğinde büyük modeli temsil edecek.
Büyük model yok. Şimdi bir de bir başka büyük model daha var. O da S7 Plus. Onun da 6 inç olacağı söyleniyor. Burada tabii teknik olarak uç cihaz arasında örneğin çözünürlük farkı olur mu? Bunu henüz bilmiyoruz. Daha önceki haberler Samsung ve LG'nin 4K konusunda 2016'yı pas geçeceğini söylüyordu evet. ama şimdi S7 Plus'ta 6 inçte 4K olur mu olmaz mı? Yani sonuçta teknik olarak 4K'yı koyabildiğini gördük. Sony bunu aldı koydu. Panel üreten Samsung da isterse koyabilir. Fiziksel olarak tabii koyar yazılım olarak ya da keyif olarak kullanım deneyimi olarak ne verir? O ayrı bir tartışma konusu ama belki de 6 inçte bir sürpriz yaparlar bunu bilemiyorum.
Evet. Çok da lazım değil gerçi ama.
Lazım değil ama hani daha büyük ekranı biraz daha farklılaştırabilmek adına belki pazarlama argümanı olarak kullanabilirler. Ama bunun dışında tabii ki yine kendi işlemcileri 8890 işlemci seviyesinde fark olmaz. S7 Plus'ın kasa büyüklüğüne bağlı olarak termal bütçesi daha geniş olabileceği için belki frekansı daha yüksek olabilir ama çok da ihtimal vermiyorum ona. Yine 4 GB RAM vesaire görürüz. Öyle zannediyorum ki 3 farklı seçenek olacak S7'de. Bir kavisli, bir büyük.
Ben 6 inçlik modeli çok göreceğimizi düşünmüyorum ya.
Şimdi orada Galaxy A9 diye bir model çıktı. Yeni işte 2-3 haftalık bir model. O tabii donanım olarak bakıldığı zaman orta sınıfı oynayan bir donanım. Kaldı ki onu da geçen hafta benchmark sonuçlarına baktım. Yani kötü orta sınıf diyorsun evet. da Snapdragon 810'lu cihaza kadar performans veriyor. 810
o kadar kötüydü ki zaten. Bu senin orta sınıflara yetişti ona.
810'lu cihaz için şu anda güzel bir dönemdeyiz. Kış sezonu havalar soğuk
değil mi? Çatır çatır cebine sıkıntı yaşamazlar. Bir arkadaşımız yazmış bana geçen sosyal medya üstünden. Abi diyor 4K videoyu aç cebine koy. Ellerini çok güzel ısıtıyor diyor. Hiçbir şey çekmesine gerek yok diye cebinde dursun sırf ısıtıcı olarak kullan.
Gibi burada da muhtemelen hani Galaxy A9 6 inçti. Üzerine belki flagship bir cihaz, amiral gemisi, bayrak taşıyan bir cihaz olarak 6 inç gelebilir. Sonucunda büyük cihazlar da özellikle Çin pazarında iyi görüyor. İşte
Türkiye'de de görüyor. Bayanlar çok seviyorlar.
Çok seviyor. İşte 6. evet, ettiği zaman orada tabii tepkin olur. Ona bakmak lazım.
iPhone 4S ile ilgili enteresan bir haber var. Dava konusu oldu iPhone 4S. Apple'a dava açtı 100 kişilik bir grup ve diyorlar ki iOS 9 ile beraber cihaz kullanılmayacak derecede yavaşladı. Apple bize böyle söylememişti. Her güncellemede telefonu yavaşlatıyor.
Şimdi zaten en çok tartışılan konulardan birisi de bu. Apple ekosistemindeki kullanıcıların dediği şey, kullanıcılara sahip çıkan bir firma 3 jenerasyon, 4 jenerasyon önceki cihazlara kadar güncelleme veriyor. Orada önce şunu söylemek gerekiyor. iOS 9 çıktığı zaman iPhone 6 Plus'a, 6S Plus'a, 6'ya ve önceki modellere geliyor ama her model aynı seviyede gelmiyor. iPhone 4S'ye gelirken zaten pek çok yeni özelliğin, pek çok animasyon ya da görselliğinin kapatıldığı ya da kırpıldığı bir şekilde geliyor. Ama gelen hali de yeterli gelmemiş görünüyor ki zaten ben de çevremden duyuyordum esasında iOS 9 sonrasında cihaz yavaşladı gibi. Çok da şikayet eden bir grup olunca 5 milyon dolarlık bir tazminat davası açmışlar. Sonuç nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Son yapılan güncellemelerden sonra örneğin ilk iOS 9 geldiği zaman iPhone 4 serisi kameranın çok yavaş çalıştığı söyleniyordu. Şimdi son güncellemeyle biraz daha toparlandığı söyleniyor ama etrafında kullanıcılara baktığımız zaman hani şey gibi.
Herkes şikayetçi.
Yani bir Skoda'nın üzerine tır yüklemişsin gibi kahan hızında çalışan bir telefon var ve bunu yaptıktan sonra geriye dönüş de mümkün değil. Bir de öyle bir sıkıntım var.
2 haftalık bir geri dönüş süresi veriyor size deneyip beğenmezsen ama 2 haftanın sonunda bir daha dönemeyeceğini işte. Yani, bilmen lazım dönebileceğini yani, falan.
Onu da bilmen lazım bir. Bildikten sonra yapabiliyor olman lazım
evet,
ki.
Doğru.
Yani bunu emin ol. Zaten iPhone 4 serisi bugün teknoloji yakından takip eden nerd diyebileceğiniz, geek diyebileceğiniz tipler değil artık. Yani o yenisine geçti. iPhone 4 serisi kime verdi? Ya annesine ya babasına
evet,
verdi.
Doğru.
Onlar için zaten imkansız yakın bir durum. Bilmiyorum ne olacak ama çok tartışılacağı benziyor bu dava süreci.
Ki bu davaya eğer olumlu sonuçlanırsa büyük ihtimalle bütün iPhone 4 serisi kullanıcıları
yani karışacak. Yani hani burada emsal teşkil ederse ve dava hani herkesi kalacak duruma gelirse tek tek herkes dava açar.
Bambaşka bir hale gider yani.
Ne olur bilmiyorum açıkçası. Apple'la ilgili bir başka gelişme var. Zaten uzun süredir telefonlarını OLED'e geçmek istedikleri, OLED panel kullanmak istedikleri biliniyordu. Kore kaynaklı haberlere göre Apple'ın OLED panel tedarikçisi hem LG hem Samsung eş zamanlı olacak. Burada biraz şey aklıma geldi. Zamanının IBM aklıma geldi. Bilgisayarlarını kullanmak için Intel'le anlaşırken Intel'le anlaşmazlar düşer ya da sıkıntı yaşarsa, hacmi karşılayamazsa yanımıza bir de AMD alın, AMD ile beraber gidin gibi. Muhtemelen ondan dolayı olabilir. Siparişle yetişememe ihtimalini düşünmüş olabilirler. 2018'de ilk iPhone'un, OLED ekranlı ilk iPhone'un çıkacağı yönünde. iPad tarafı, şunu söyleyelim, Japon display firması ile ilgili bir iddia var. Onların da ilk başta potaya girdi ama o hacmi karşılayabilecek üretim yeteneğine sahip olmadıkları için hemen daha ilk aşamada gözden çıkarıldığı söyleniyor. Tartışılan konu şu. 13 milyar dolar gibi bir yatırım yapılacak ama o yatırım için, o yatırımın sonucu olarak 2018'de böylesi büyük cihazlardan, iPad'de, tablet sınıfında OLED ekran maliyet anlamında uyacak mı, uyumayacak mı bunu öngöremiyorlar.
Evet, özellikle yani, Pro serisindeki ekran bayağı büyük.
Yani 13 inç bir ekrandan bahsediyoruz aşağı yukarı.
Dizüstü paneli.
Tabii 4.7 inç bir OLED ekran maliyetiyle 3 kat daha büyük bir OLED ekran maliyeti aynı değil ki OLED'in maliyeti hala da yüksek.
Evet.
Yani bir OLED televizyon almak istediğiniz zaman
fiyatını anlayabiliyorsunuz.
OLED televizyona göre fiyat aşırı derecede yükselmiş oluyor. Belki 2018'de iPhone'ları OLED ekranlı, iPad'lerin IPS ekranlı görmeye devam ederiz. Belki ikisi de OLED olur ama kesin olan şu ki Apple orta uzun vadede OLED ekrana geçecek gibi. Bu da hem enerji verimliliği sağlar hem de görsel kaliteyi yükseltir.
Samsung'un işlemci üretimiyle ilgili zaten biliyorsunuz bu sene bence en güzel yıllarından bir tanesi oldu. O kadar Android'de... güzel işlemciler. Bu sene dediğimiz 2015 aslında. Çok güzel bir sene oldu. Android'de kral oldular adamlar. Ürettikleri telefonlar da Android dünyasının en hızlıları olarak sene sonuna kadar devam edebilirler Huawei gelene kadar o sırada. Ama İşlemci politikasıyla ilgili de bazı değişimlerden söz ediliyor.
Evet, şimdi mesela Samsung kendi işlemcisini nerede kullanıyor? Kendi telefonlarında kullanıyor. Dışarıya veriyor mu? Veriyor.
Kime
veriyor?
Mi Yuzu'da
görüyoruz. O da hani hep konuşulan şey şu. Aralarında çok organik bir bağ var. Pilot program olarak Çin'de de işte ekosistemde büyüyebilmek adına kullanılıyor. Mi Yuzu'nun her modelinde yok açıkçası.
Evet, yok.
Pro'larda daha ziyade kullanıyorlardı. Şimdi tabii Android tarafında Qualcomm'un darboğaza düştüğünde piyasayı ne kadar kötüye sürükleyebileceği görülünce firmalar da B planını aramaya başladılar. Orada Samsung'un hem tasarımdaki uzmanlarının üretebiliyor olmasından yola çıkarak önümüzdeki sene Meizu'ya ek olarak Meizu'ya devam edecek. Lenovo gibi bir takım yine büyük hacimli firmaların da Samsung kullanacağı yönünde. Samsung bakmış müşteri artıyor. Şimdi Galaxy S7'deki işlemciyi niye Lenovo'ya vereyim? Ya da niye Meizu'ya vereyim diye düşünmüşler.
Rakip üreteyim.
Aynı tasarımı tasarımlarken şöyle yapayım demiş. Frekansı biraz düşüreyim. Bir alt basamağı indirerek onları da rakiplere vereyim. Çünkü 88-90'ı göreceğiz biz. İşte Galaxy S7'de, Note 6'da vesaire. Lenovo Meizu'da ise 88-70'e göreceğiz. Denilen o ki tasarımda ve diğer bileşenlerde fark yok. Sadece frekansı düşürmüşler. Performansla ilgili bir araştırma yaptım. 88-90 tek çekirdekli Geekbench'te 2200-2300 veriyorsa 88-70'de 2000 puan civarında. Yani yaklaşık %10-112 daha yavaş olacak gibi.
İşte fena skorlar değil. Fazlasıyla yeter aslında.
Yani bugün Snapdragon 810'un 1100 puan aldığın 1200 pound o da sıcaklığında. Kendi sıcaklığında ile aldığını düşünürsen eğer zaten ciddi güzel bir anlamına geliyor.
Samsung'un mini serisi ünlü neden? Çünkü bir üst modelin benzer tasarımsal özelliklerini sunuyordu. Ama kötü öyle kötü gitti. Donanımlarla beraber geliyor ki o mini kelimesini kesinlikle bence ya da başındaki S6 veya S5 kelimesini kesinlikle hak etmiyor. Şimdi S6 mini konuşuluyor. Sence bu sefer nasıl olacak?
Ya şimdi bu model şey olmuş açıkçası. Hani ekran boyutu evet 4.6 inç. Boyuttan ayrı konuşuyorum. Bildiğin Nexus 5X olmuş donanım olarak. Snapdragon 808 var.
Snapdragon 808 orada kurtarıcı zaten.
Aynen 2 GB RAM var. 16 GB depolama var. Kamerayı da 5-16 şeklinde yapmışlar. Ve yine 8-2-11AC Wi-Fi olması mesela yine önemli. Çünkü sonuçta AC o taraftaki en güncel standartı temsil ediyor AD gelene kadar. MHA3 var. Bluetooth 4.0 var. Burada belki farklı bir şey olarak USB Tip-C formunda konektör koyabilirler diye düşünüyorum. Evet. En azından bu sınıfta farklılık yaratabilmek adına ama CAT6'da modem var. Yani bizim 4.5G'mizde de uyumlu cihaz yapmışlar.
16 megapiksel kamera kısmında kamera kalitesini merak ediyorum açıkçası. Eğer abisi gibi bir fotoğraf çekebiliyorsa bu alet kime rakip olur sence? Bir düşün şöyle bir bakıp. Türkiye'de. Ben Z5 Compact iyi rakip olur diye düşünüyorum. Eğer fiyatı daha uygun olursa.
Yani fiyata bakmak lazım ki Samsung genelde fiyat üzerine çok oynamalar yapabilen
bir firma. Şimdi bunda kapasitif tuşlar olmayacak. Mekanik tuşlar olacaklar ve 4.6 inçlik ekran o zaman tam 4.6 inç olacak. Aynen, şimdi Compact serisinde sanal tuş kullanıldığı için ekran aslında o tam belirtilen değerlerde değil.
Değil, doğru söylüyorsun. Dediğin gibi olabilir. Hakikaten orada Snapdragon 808, tabii 808 ve 810 arasında kullanıcıların hani performans alan beklentisi varsa yine ve tabii Sony'nin kendisi nasıl suya toza karşı uyumluluk özelliklerinden belki ve parmak izi okuyucu mesela orada detaylar olabilir ama
fiyat olarak şimdi çok uygun olursa.
Şimdi 1800 liraya 1200 lira gibi fiyat farkı olursa ki 1200 lira da süper.
2000 liraya S6 alıyorsun zaten. Ki kalkıp da bunu 1800 diyemezler.
Aynen öyle bence şey olur.
G4'ün satışını düşürebilir bu alet. Ekran boyutundan hani böyle çok şey yapmayan, aramayanlar.
Şimdi 16 megapiksel kamera. Hadi diyelim Galaxy S5'teki 16 megapiksel sensörü kullanıyor.
Zaten eğer öyleyse yine çok iyi çeker.
Yine çok iyi çeker ama hani ya sonuçta bu da hani 1200 liralar biz söylüyoruz ama işte ancak o fiyatlara gelir. Evet. Orada da G4'ü etkiler mi? Şimdi G4'ün süper bir kamerası var. Evet. Onun şimdi hani büyük hafif kavisli bir ekranı vesaire ve flagship cihaz havası olduğu için onda yani çok etkilemeyebilir ama minik cihaz segmentinde yani Sony'nin gittiği o doğru yoldan sonra ilk defa Samsung'da o doğru yola gel belki HTC'de örnek olur diyerek Samsung'dan bir başka haber verelim. Zaten Samsung'la ilgili konuşulan şey şuydu Mesut. 2016 ile ilgili bir rivayete göre giriş ve orta seviye cihazlara biraz daha yatırım yaparak orada biraz daha farklı cihazlar sunacakları şeklindeydi. Şimdi J1 diye bir model var. Bu model şu an piyasada ama Samsung'un politikası değişti. İsimleri değiştirmeden modelleri güncelliyor. Model yılı güncellemesi yapıyorlar. Şimdi 2016 model J1 dedi. Yine giriş seviyesi cihaz olarak Exynos 3457 işlemci olacakmış. Mali-T 720 grafik birimi 1 GB RAM. Tam giriş seviyesi cihaz. 512 MB RAM ama burada benimki sıkıntılı nokta tespit ettim. Birincisi 512 MB RAM.
Evet.
Artık yani hangi seviyede olursa olsun.
Çok yetersiz.
Çünkü bu telefon 500 lira olmayacak. 600 liraya çıktığı zaman 2 GB RAM'e sahip bir sürü telefon var yani.
1 GB yap gitsin yani.
1 GB yap
şimdi
gitsin.
Şimdi Türkiye piyasası için düşündüğümüzde Türkiye'de vergiler çok değişik işlediği için düşük seviyede fiyatlı telefon satmak çok zor arkadaşlar. Ama yurt dışına baktığımızda belki de inanılmaz bir fiyat olacak orada.
Ya Samsung yine bir Çinli firma gibi düşürmüyor fiyatlarını. 512 MB RAM çift çekirdek işlemci ve ekran 800-450 civarında bir ekranımız var. Yani tabii bizim 2010'larda, 2011'lerde göründüğü yani şey bile değil. Küçük K ile başlayan Quad HD bile 960x540 bile değil. Dolayısıyla bu fiyat seviyesinde ya bu donanımla iddialı olabilmesi için fiyatının gerçekten de çok çok ucuz olması lazım. Yani Türkiye'de belki 350-400 lira diyeceksin ki öyle alınabilirsin. Çünkü ya 600 lira çıktın mı bizi orta seviyenin başlangıcı oluyor. İşte Android One'lar, ekranı kırılmayanlar, bilmem nesi olanlar. Bir sürü telefon var yani.
Evet doğru haklısın. Huawei'den yeni üst seviye bir cihaz var. Bu düşük seviye cihazdan sonra ona geçelim. Huawei'nin de ismini ilgili geçen Facebook'ta yine Huawei Türkiye'de çalışan ismini vermeyeyim. Bir arkadaşımızın yazdığı bir mesaj vardı. Altına arkadaşlar demiş ki ya ismini nasıl okuyorsun bunun? O da demiş ki esneyebilen herkes... Huawei ismini söyleyebilir şöyle. Ay değil
mi? Valla biliyor musunuz? Bunun İngilizlerin tevabı çok. Huawei diyorlar mesela ona. Huawei diyoruz biz. Şimdi son dönemde tabii yükselen firmalardan bir tanesi. Türkiye'de de bu yeni telefonların bir kısmını Vodafone'la işbirliği çerçevesinde piyasaya sürmeye başladılar ama onların da piyasaya girme derdi var. Yani hani time to market dediğimiz bir olay var. Sen ürünü tanıttıktan ve duyurduktan 8-10 ay sonra piyasaya sürersen çok fazla şansın kalmıyor. O sıkıntılı bir süreç tabii. Bu D8... Şimdi Huawei'de biz yüksek performans seviyesinde hangi cihazları biliyoruz? Mate serisi var ve P serisi var. Bu D8 ikisinin arasına girebilecek bir cihaz. P serisine göre biraz daha büyük. Mate serisine göre ise taşınabilirlik ergonomisi daha yüksek olan ama donanım konusunda çok fazla taviz verilmeyen bir cihaz ki mesela Kirin 960 diyor. Kirin 950 M8'de en azından Snapdragon 820'ler mesela piyasaya girene kadar ne kadar yüksek performansa liderliğe aday olduğunu gördüğümüz zaman burada performans daha da artacaktır. 5.5 inç ekran var, 2K ekran. Yine işte 4 GB RAM'den bahsediliyor. Ve bir takım yeni teknolojiler, kablosuz şarj vesaire gibi donanımlara da sahip olacak konuşuluyor. Hani çıktığı anda Türkiye'ye de gelirse ve fiyatı yine hani 1500, 1600, 1700 lira seviyesi olursa yine güzel ama tabii sen de daha önceki programlarda yapmış evet. Tartışmaya girecek. 2000 lira üstü dediğin anda o esneyerek söylediğin isim
775 dolardan bahsediliyor ki yani zaten 1500 liradan aşağı evet, gelmez yani ben diyeyim sana.
Ya Çin'den direkt vergisiz ithal etsen.
2100 bu telefon yine dediğim gibi Türkiye'de pek şansı olmayan bir telefon. Bu firmanın Türkiye'de şansı yok ya şu anki fiyat politikalarıyla.
Ya ben de aynı fikirdeyim. Bunlar hani şeye devam etsinler.
Türk ofisini kapatsınlar falan.
G7, G8 gibi cihazları evet, o 1500-6 oynasınlar çünkü.
Ya bunların Ineos X5 vardı ya. Onun X6, X7, X8 diye gideceklerdi. Hiç bunlara gerek yok.
Benim bir duyumum var. Bunlarda bir de Honor serisi var. Yine performans evet, olarak çok rekabetçi
olan. Gelmedi bir ara. Onların çok popüler cihazları var.
Xiaomi, Meizu gibi yükselen firmalara rakip olarak çıkardıkları alt markaları. Bir operatörle anlaşmışlar. Honor 7 muhtemelen Mart, Nisan gibi operatör markasıyla sub-brand olarak yani yine Honor markası kalacak ama sallıyorum Türkcell ya da Vodafone Avea, Avea Honor 7 diye çıkacak. Hı,
anladım.
Sonucunda şu an Samsung vesaire yapıyorlar böyle. Yine bir senelik cihaz olarak gelmiş olacak ama hani o telefonu 1200 liraya falan getirirlerse yine 2016'da bile olsa fiyat performans olarak rekabetçi bir cihaz olur.
Öyle gerçekten de. Son haberimiz ise HTC'den, HTC piyasadan siliniyor haberleri artık yapılmaya başlandı bak. Kötü gidiyor falan değil artık kapatacaklar dükkanı diye haber yapılmaya başladı. Bu firma için kötü bir gidiş.
Ya birkaç yıldır kötü bir zaman geçiriyorlar. Yani artık 2015 onlar için böyle hiç hatırlayamayacak.
Ama var yani kulaklarını olacak. Kapatıp kullanıcıyı dinlemeyip tamam mı ben doğrusunu yapıyorum ben doğrusunu yapıyorum diye yüksek sesle bağırmak bu işte başarı sağlamıyor ne yazık ki. Kullanıcıların istediği her şeyi bir kenara itip kendi bildikleri yolda ilerlediler ve son durumda artık firma batacak haberleri yapılıyor.
Yani üst seviyede rekabetçi olamadılar. Tamam kasa kalitesi tasarım hala devam ediyor ama donanım olarak yani hiç alakası olmayan
yani
cihazlar çıktı.
Millet kapasite tuş istiyordu kaldırdılar, kamerayı geliştirin dediler, ultra pikselle devam etme kararı aldılar vesaire vesaire bir sürü şey var tabii.
Yani öyle bir telefon çıkartıyorsun ki alt segmentteki bir cihaz senin amiral gemiden daha iyi çekiyor.
Evet.
Yani farklı kamera sensörleri kullandığı için. Giriş seviyesi cihazlarına bakıyorsun özelliklerine göre yine fiyatları yüksek kalıyor. Ya şimdi pazar bu kadar genişlemişken, bir sürü oyuncu bu kadar girmişken, çıkmışken hani sen bildiğini okumaya devam edersen kaybedersin yani.
Bir de bu piyasanın şöyle bir sıkıntısı olmaya başladı. Bu bütün büyük firmalar için geçerli. Tamam ne diyoruz? S7 gelecek. S6'nın fiyatı düşüyor. Evet. Ve S6 hala daha kullanılabilir telefon olarak kalmaya devam ediyor.
Ya S5 var. Bugün Note 3 var.
Aynen. Yani hani alt kullanılan telefonlar. Şimdi onların fiyatları o kadar düşük seviyelere geliyor ki. Adamlar üst seviyede telefon satamıyorlar zaten o fiyatları.
Ya geçen ofise birisi geldi. Konuşuyoruz işte. Aynı zamanda ithalat yapıyormuş. Yurt dışından büyük markalarına cihazlarını Dubai'den vesaire çekip burada ticaretini yapıyormuş. Dedim ki abi dedim sonuçta biz üreticilerle konuşuyoruz hani senin gibi bu işin ticaretini yapanlardan da bir fikir almak istedim. Türkiye'de en çok hangi cihaz satıyor şu sıra? Dedi ki LG G3. Niye dedim abi? Valla bana yurt dışından maliyeti 1000 lira. Burada 1200 lira satıyoruz. Şimdi G3.
Evet,
1000 liraya Türkiye'ye geliyor 1200 lira satışını yapıyormuş yani. Hani bu koşullarda M8,
Honor
M9
7 falan yani, bilmem ne esamesi okunmaz.
Yani hadi onları geçeyim. HTC'nin hiç esamesi okunmaz evet. Bu fiyat politikasıyla. Tüm bu iddialardan sonra CEO Chervanki 12 F yerinde HTC batarya var evet. Bilmiyorum da. Asya'nın en zengin kadınlarından bir tanesi. Onun zaten 7 ciddinin hayatı garanti olmuş. O diyor ki akıllı telefon pazarı teknoloji dünyasının en büyük gelişen, en hızlı büyüyen segmenti. Her zaman için yeterli alan vardır büyümek isteyenlere. Biz 2016'da büyüyeceğiz demiş. Çünkü de diyerek cümleye şöyle devam ediyor. Özellikle 2016'da. Bak,
CEO'yu değiştirdik.
Yolun demiyor da. Diyor ki 2016'da markamız giriş ve orta seviyede farklı cihazlara yoğunlaşacak.
Üst seviyeden artık tamamen...
Ya üst seviyede bir şeyler yapacak. Ya üst seviyede şimdi şöyle bir durum var Mesut. M9'u al. İçinde Snapdragon 820. İşte 4 GB RAM. Sony'nin en güncel sensörünü koy. Zaten yine evet, rekabet doğru. Olmaya devam eder. Ama işte onunla milyon adet yapamıyorsun. İşte yapabilmek için farklı özelliklere sahip cihazlar yapacaklarmış. Ve buna ilk olarak diyor ki... Bunlar... yani dünyanın geri kalanında çok popüler olması da Amerika'da çok popüler bir giyim markası var Under Armour diye. Onlar da işbirliği yapmışlardı.
Giyilebilir teknolojiler.
Hatta bileklik ertelenme zorunda kaldı. Birkaç kere ertelediler. Şimdi diyor ki 2016'da farklı bilekler çıkartacağız diyor. Bu bizim için önemli bir satış argümanı olacak ve aynı zamanda vay var onlarda sanal gözlük. Biz diyor hiçbir firmada olmayan bir teknolojik gelişmeyi kaydettik. biz teknoloji önderliği yaparak da büyüyeceğiz diyor.
Zaten söyledikleri, iddia ettikleri şey şu. Öyle bir teknolojik gelişme göreceksiniz ki Vive'da diyorlar. Diğer bütün gözlükler demode kalacak.
Ya en son okuduğumuz haber gözlüğü taktığında parmak ve silah takip edebileceğin yöndeydi. Hani senin dediğin gibi kamera mamera falan bulursa orada. Hani
bambaşka bir olay olacak. Hep beraber göreceğiz ve 2016'da ilk mobilitesinin sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifli bir seyir olmuştur sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.